Merhabalar, Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Pınar Kayatürk ben.
Ben Kevser Demirtürk Doğan.
Bu bölümde gelenek üzere yeni yıl planlarımızı, dileklerimizi konuşacağız ve bu planları, hedefleri gerçeğe dönüştürmek için neler yapabiliriz, onları değerlendireceğiz. Ve bunun yanı sıra geçen yılki planlarımız, projelerimiz gerçekleşti mi, ne kadarını yapabildik, nasıl yapabildik ya da nasıl yapamadık bunların üzerinde duracağız. Ve Kevser, senin çok planın yoktu diye
Evet.
hatırlıyorum. Hatırlamakta kalmıyorum. Zaten bu bölümü çekeceğimiz için geçen yılki yayınımızı tekrar dinledim az önce. Özellikle hani ne konuşmuşuz ve ne kadarını yapabilmişiz açısından da bakmak istedim. Ama bölümü dinlerken şu dikkatimi çekti. Geçen yılki podcastlerimiz çok cızırtılıymış.
Evet,
Sesle
evet.
ilgili bir sorunumuz varmış. Mümkün olduğunca bunu aşmaya çalıştık bu sene. Umarım aşabilmişizdir. Hala tam anlamıyla aşamamış olabiliriz ama mümkün olduğunca elimizden geleni yaptık. Ve bunu görünce ben şunu hissettim. Yani o cızırtılara rağmen bizi dinlemekte olan insanları tek tek bulup teşekkür etmek istiyorum.
Umuyorum hala dinliyorlardır ve bu teşekkürünü buradan duyarlar.
Umarım. Ama şimdi podcast'imizi dinleyen kişilerin sayısının da artmış olduğunu gördüğümden dolayı en azından bir kısmının hala dinlemekte olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden çok teşekkür ediyorum hani sabrınıza ve özeninize, bize gösterdiğiniz özene. Çünkü sonuna kadar da dinleniyor podcast'lerimiz. Ay bu cızırtılıymış deyip geçmiyor insanlar. Bu açıdan da minnettarım kendi adıma.
Kesinlikle sana katılıyorum ve geçen yılki bölümde özellikle podcast'imiz için çok güzel dileklerimiz vardı. Hem daha fazla insana ulaşmayı istemiştik hem de kaliteli insanlara ulaşmayı istemiştik ve aynı zamanda güzel geri dönüşler alabilelim, işte daha interaktif bir podcast'imiz olsun istemiştik. Aslında bunu yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Çok güzel geri dönüşler, mesajlar alıyoruz ve bizden konuşmamızı istediği bölümleri iletiyorlar insanlar. Benim için bu da çok büyük bir mutluluk aslında. Bu biraz şey, insanların podcast'imizi sahiplendiğini de gösteriyorlar. Hani benim de bir katkım olsun, benim istediğim şey de konuşulsun demelerinden ben bunu çıkartıyorum. O yüzden çok mutluyum podcast'imiz adına.
Evet, ben de çok mutluyum. Diğer taraftan şeyleri de görüyoruz. Podcast önerileri arasında işte böyle internette blog yazanların bize de yer verdiğini görüyoruz. Psikolojikmiş podcast'i de dinlemeye değer ve son derece eğlenceli bir içerik diye. Bunlarla da karşılaşmak çok sevindiriyor. Ayrıca ekşi sözlükte de adımızın geçmesi dinlemeye değer podcast'ler başlığı altında bence çok keyifli bir şey.
Kesinlikle beni de çok mutlu ediyor. Tabii ki insanın emek verdiği bir şeyin karşılığını bu şekilde görmesi çok büyük mutluluk. Ama aynı zamanda ben çok güzel içerikler ürettiğimizi düşünüyorum ve bunun insanlara ulaşması, belki bir noktada fayda sağlıyor olması da çok büyük mutluluk ayrıca.
Evet doğru. Yani bir şeyler verebilmek de bir anlamda hani bizim arzumuz, insanların hayatına dokunabilmek. Benim zaten Hıdır Ellez dileğimdi biliyorsun.
Evet.
Etki alanımı genişletmek. Bunu da yapabiliyor olmak gerçekten çok kıymetli. Yani birilerine dokunabiliyor olmak, yüz yüze görüşmesek de, kişisel olarak tanışmasak da dünyanın bir ucunda birinin hayatına pozitif anlamda katkıda bulunabilmek çok kıymetli ve bunun için de özenli davranıyoruz. Konuklarımızı da ona göre seçiyoruz, seçmeye özen gösteriyoruz. Ve dediğin gibi yaptığımız şey de karşılığını buluyor anlaşılan. Ne mutlu bize.
Kesinlikle. O yüzden biz 2023 dileklerimizin bir kısmı gerçekleşti diyebilir miyiz acaba?
Podcast'imiz açısından evet gerçekleşti diyebiliriz.
O yüzden madem baktık podcast'ten dilediğimiz şeyler gerçekleşiyor, bu yıl da yine dileklerimizi buradan dile getirelim dedik ve yine bir yeni yıl bölümü yapalım istedik.
Evet, yeni yıldan beklentilerimiz, o beklentileri gerçekleştirmek için uygulayacağımız stratejiler, bunlar üzerine yine konuşalım. Ve geçen yıl hani ben şöyle yapıyorum, ben böyle yapıyorum dediğimiz şeyler bu yılda çalıştı mı? Gelecek yılda da aynı stratejileri kullanmayı düşünüyor muyuz? Üzerine eklediğimiz yeni bir şeyler var mı? Bunları da paylaşalım hep birlikte.
Mesela benim uyguladığım bam bam bam taktiğinden bahsetmek istiyorum
Evet, onu merakla bekliyorum. Ne kadar tuttu, ne kadar tutmadı.
ben. Ben bu taktikten gayet memnunum. Dinlememiş olanlar için şöyle bir özet geçeyim. Ben eskiden yeni yıl için dilekler diliyordum. Baktım ki gerçekleşmiyorlar. Sonra planlar yapmaya başladım. Baktım planlarım da gerçekleşmiyor. Onu da bir kenara bıraktım ve ben ne gelirse onu kabullenip onu yaşama gibi bir stratejiye yöneldim. 2023 yılında da bunu uyguladım ve gayet memnun kaldım. Çünkü beklemediğiniz bir şey çıktığı zaman karşınıza planlarınız bozulmuyor. Zaten planlarınız yok. O yüzden bu mu geldi? O zaman bununla meşgul olalım. Bunu halledelim. Ondan sonra bir sonraki adıma geçeriz ve başka bir şey düşünmemiz gerekiyorsa onu düşünürüz şeklinde ilerledim. Ve memnunum, yani bir sıkıntı yaşamadım.
Güzel, senin taktiğin işe yaradı. Benim taktiğim de strateji geliştirmekti. 3 aylık periyotlara bölmekti seneyi. O 3 aylık periyotlar içerisinde de hedeflerimi yaymaktı zaman dilimine. Ve o 3 ay içerisinde de işte tatiller mi var, beklenmedik olaylar mı gelişiyor, bunları da göz önünde bulundurarak kendime adil ve şefkatli davranarak çok yüklenmeden bir iş listesi hazırlamaktı. Ben bunu yapabildim mi? Nasıl gitti?
Nasıl gitti?
Bir kere daha önceki bölümde de konuştuğumuz, işte o yeni yıl dilekleri bölümünde konuştuğumuz üzere hiç beklenmeyen, hesapta olmayan şeyler gelişiyor. Bunlardan ilki tabii ki hepimizi kolektif bir biçimde etkilemiş olan, son derece derinden sarsmış olan ve üzmüş olan deprem olayı. Hiç beklemediğimiz bir anda birden oluverdi ve hepimiz işi gücü bir kenara koyup bir şekilde yardımlaşmaya, dayanışmaya çalıştık. Yapabildiğimiz kadar, yapamadığımız noktada da zaten üzüntüden, hani o olayların yasından dolayı kolumuz kanadımız kalkmadı iş güç anlamında. Bir kere böyle şeyler olabiliyor. Bunun yanı sıra işte benim ailevi sağlık problemlerim, eşimin ailesindeki sağlık problemleri dolayısıyla da epey bir gündemimiz işgal oldu. O yüzden benim o işte 3 aylık planlarım çok da süper gitmedi. Ama işte hani bunlara karşı tutumum nasıldı? Bunlara karşı gayet serin kanlı bir biçimde yeniden organizasyon yapmak, yeniden yeni karşılaştığımız duruma adapte olmaya çalışarak ve planları gözden geçirerek bir tepki verdim. Yani o ısrarcı olmadım. Hani benim bunu yapmam lazım, illaki yapacağım gibi bir ısrarcılık, katı bir tutum içinde olmak yerine şu anki durumumuz bu ve bu duruma göre kendimi nasıl esnetebilirim şeklinde bir yol benimsedim. Benim işime bu yaradı aslında daha çok.
Yani sen de benim taktiğimi uygulamışsın diyebilir miyiz aslında?
Geleni karşıla şeklinde.
Aynen.
Yani geleni karşıla, ama geleni karşılarken ona yönelik yeni bir strateji geliştir ve plan yap şeklinde ilerledim aslında. Çünkü
Yani bunu
mesela
muhakkak
ailevi...
yapman gerekiyor zaten. Hani ama bunu 3 aylık bir plan şeklinde yapamıyorsun. Karşına bir problem çıktığı zaman daha kısa vadeli planlar yapıp kararlar alıp ona göre aksiyon alman gerekiyor. O yüzden bam bam bam taktiği her zaman işe yarar.
Aynen, yani o duruma adapte olmak için bazen anlık bir şeylere karar vermen ve onları uygulamaya sokman gerekiyor. Var olan bir şeyleri iptal edip yerine yeni bir şeyler koyman gerekiyor. Ya da işte bu ailevi sağlık problemleri meselesiyle ilgili planlamalar yapmak gerekiyor. Hani şunu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız, 3 ay sonra ne olacak, 5 ay sonra ne olacak, ne zaman seyahat edeceğiz, nasıl seyahat edeceğiz gibi stratejiler, planlamalar yapmak gerekiyor. Onları da yaptım ama hani sadece gelişine yaşamak çok bana göre değil sanki Kevser ya.
Bence sen gelişine yaşamıyormuşsun gibi kendini kandırıyorsun ama gelişine yaşıyorsun.
O da olabilir. Belki bu gerçeklikle yüzleşmek istemiyorum, o
Evet.
yüzden direnç gösteriyorum şu an.
Ben öyle okumladım senin taktiğini. Bu arada benim de mesela hiç gündemimde yoktu. Bir ameliyat problemim çıktı Haziran ayında ve o zamandan beri hani ameliyat sonrası zaten bir iyileşme süreci yaşıyorsun ve sonrasında bir takım şeyleri düzenlemen gerekiyor hayatında. Eğer onun öncesinde ben farklı planlar yapmış olsaydım ve bu ameliyat süreci bu planlarımı bozmuş olsaydı mesela bu benim canımı sıkardı. Ama plan yapmadığın zaman canın da sıkılmıyor.
Yani doğru söylüyorsun aslında. Belki o kafaya gelebilirim, bu dirençlerimi bir kenara bırakıp. 2024 ile ilgili benim o zaman hedeflerimden biri bu olsun.
Aynen, let it go ya Pınar.
Kevser'in kafasına ulaşmak dileğim. Bir de hesapta olmayan şöyle bir durum gelişti. Biz bir evcil hayvan sahiplenmek istiyorduk, kedi ya da köpek. Ama henüz karar verememiştik. Ne olsun, kedi mi olsun, köpek mi olsun, nasıl bir hayvan olsun. Bununla ilgili yine son derece spontane bir şey gelişti. Şimdi geçen yıl yine yılbaşı dilekleri bölümünde bahsettiğim bir arkadaşım vardı. Hani Christmas yemeğine gitmiştik de Covid kapmıştık. Ha. Onların bahçesinde bir kedi yavrulamış.
Bu yıl da kedi mi kaptınız?
Bu sene de kedi kaptık
Bence 2024'te onlarla görüşmeyi kesebilirsiniz
onlardan. Niye canım, yani kedi
falan. Tabii ki
sahiplenmemize
kedi
insan...
sahiplenmek güzel bir şey ama öncesinde kötü bir şey de kaptınız. Yani 2024'te ne kapacağınız belli değil.
Bakalım yani. Bir şekilde bir şeyler getiriyoruz onlardan eve. Bu sene kedi getirdik ama çok
Çok
güzel bir
güzel.
şey oldu.
Çok çok güzel. Teo inanılmaz tatlı bir kedi bu arada. Tabii ki bütün kediler tatlı da Teo ayrı bir tatlı bir kedi. O yüzden çok güzel bir şey oldu 2023'te bunun başınıza gelmesi.
Evet, bu da hesap dışı bir şeydi ve çok güzel bir şeydi. O yüzden spontane gelişen bu olayı çok sevdim. Onun dışında hesapladığım ve yapmak istediğim, mesela aile dizimi eğitimi almaya başlamıştım. Onu bitirmek istiyorum demiştim. Tabii ki bitiremedim. Bitiremedim çünkü dediğim gibi yani hesapta olmayan bir sürü şey gelişti ve kendimi eğitme kısmını maalesef listenin arka sıralarına atmak zorunda kaldım. Daha önemli, öncelikli şeyler çıktı ortaya. Ama tabii ki ya elimden geldiğince çalıştım, çabaladım, bir sürü şey öğrendim. Ama o full eğitim programını bitiremedim, ne yalan söyleyeyim. Şimdi burada itiraf edeyim, dinleyicilerimize de dürüst olayım. Ve şeyim vardı, bir Udemy eğitimi planlıyordum, onu yayınlamaya hazırlıyordum. Bu işte geçen yıl tam bu zamanlar. Onu yaptım ama hani yayına açtım şu an Udemy'de. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu ve Arketipsel Sembolojisi isimli bir dijital içeriğim var. Videolar şeklinde hazırlanmış. Bir eğitim programım var. Bir meslektaşımla birlikte hazırladığımız, anlattığımız. O hazır. O yüzden gururluyum. Onu gayet planlayarak, günden güne böyle planlarımı gerçekleştirerek yayını açtım. Böyle sende ne var ne yok, hani şunu yapmayı istiyordum ya da spontane bir şekilde şu fırsat geldi karşıma ve bunu değerlendirdim diyeceğin.
Şöyle bir şey oldu. Benim de hiç aklımda yoktu bu. Bir diyet tarifler kitabı üzerine çalışmaya başladım. Başlarda ufak bir aksilik oldu. Birlikte çalıştığım arkadaşı değiştirmek zorunda kaldım. Şu an daha iyi anlaşabildiğim, aynı şeyleri düşündüğümüz bir arkadaşla yola devam ediyoruz. O kitabı epey bitirdik gibi artık sonuna geldik. 2024'te inşallah o kitabı yayın alacağız. Yine dijital bir kitap olacak. Eğer Instagram'dan takip ederseniz beni, kitabın yayınlandığını oradan haberdar olabilirsiniz ve satın alabilirsiniz. O kitap beni çok heyecanlandırıyor bu arada. Onun üzerine çalışma süreci de benim için çok keyifliydi 2023 yılı boyunca. Yine hiç aklımda yoktu, bir planım yoktu buna dair ama böyle şey istiyordum, bir ara bunu da yapayım diye İspanyolcaya tekrar geri döndüm. Şu an 3. kurumu bitirmek üzereyim. 2023 bitmeden bitirmiş olacağım. Bence 2023 yılı için çok verimli bir adım oldu benim adıma. Onun dışında eski tariflerim vardı güncellemek istediğim, hem tarif olarak hem de içerik olarak, hani bu tarifin de videosu olsun dediğim. O eski tariflerimi epey güncelleyebildim. Şu an yapmak istediğim sadece 5-6 tarif kaldı. Belki 2023'ün sonuna kadar o listeye aldığım tarifleri bitirmiş olacağım. Bu da benim açımdan oldukça verimli bir adım oldu. Yine paylaşmak istediğim yeni tarifler vardı. Onları da epey azalttım. Hala var bu arada. Hani özellikle birkaç tane Christmas tarifim var. 3 yıldan beri falan şey de bekliyorlar. Bir dahaki Christmas'a bunu yapıp paylaşayım dediğim tarifler var. Onlar hala bekliyorlar. İnşallah bu sene hepsini bitiremeyeceğim. O kesinleşti artık da. Belki önümüzdeki 2023 Christmas'ına yetişecek diye tahmin ediyorum. Ben dediğim gibi küçük küçük planlar yaptığım için bu küçük planları gerçekleştirince böyle inanılmaz bir mutluluk yaşıyorum Pınar. O
Ama bunlar
yüzden
küçük değil ki. Yani kitap yazmak, eski
evet.
tariflerimi güncellemek, yani bunlar başlı başına büyük projeler.
Şöyle kitap, evet, onu ayrı tutuyorum. O zaten planladığım bir şey değildi ve birdenbire gelişti. Ama işte o eski tariflerimi güncellemek şey, bir tane tarifi güncelliyorum mesela. O sadece bir tarifi güncellemiş olmak bile bana çok büyük mutluluk veriyor. Küçük, o küçük bir hedef oluyor. O yüzden bence böyle küçük hedefler ya da belki büyük bir hedefi parçalara bölüp birer birer ele almak hayat içerisinde gerçekten büyük tatmin veriyor insana. Çok tavsiye ederim.
Ben o büyük hedefleri parçalara bölmekten bahsediyorum mesela. Hani strateji geliştirmek derken. Çünkü eski tarifleri güncellemek tek günde yapılacak bir şey değil. Tabii, onu evet. Zamana yayman lazım. Ve bazı insanlar böyle hani şunu yapacağım diye karar veriyorlar. Hangi gün, hangi saatte nasıl yapacaklarına karar vermedikleri için ya yaparız ya bakarız diye seneyi geçirmiş oluyorlar.
Evet evet ben burada şöyle bir şey uyguluyorum. Tarif küpü benim kendi uygulamam. En çok kullandığım uygulamalardan bir tanesi. Gerek yeni yayınlanmış tariflerde bir problem var mı diye girip bakıyorum. Gerek işte akışta bazen yorumlar, sorular geliyor. Onlar için girip bakıyorum. Tarif küpünün alışveriş listesi diye bir bölüm var. Ben o alışveriş listesini yapılacaklar listesi olarak kullanıyorum. Orası da sürekli yeni yapılacak tariflerim olduğu için onlar sürekli gözümün önünde oluyor. Ve gözümün önünde olunca bunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım kendime küçük küçük hatırlatıyorum. Hani böyle kullandığınız bir uygulamada olabilir ya da ev içerisinde çok çok sık yer aldığınız bir yerde işte buzdolabının üzerine yapıştırmak mı işe yarar, bilgisayarınızın yanına post-it mi yapıştırmak işinize yarar bilmiyorum ama yapmanız gereken işlere sürekli gözünüzün önünde olacak bir yere astığınız zaman sürekli hatırlamış olduğunuz için daha motive oluyorsunuz diye düşünüyorum. Bilmiyorum herkes de işe yarar mı? Bende işe yarıyor.
Doğru, evet, işe yarayabilir. Şimdi ben geçtiğimiz yıl kendimi geliştirmek kapsamında koyduğum hedefler dahilinde Atomik Alışkanlıklar kitabını okudum. Orada da mesela verilen tavsiyelerden bir tanesi bu. Mümkün olduğunca erişilebilir hale getirmek, o yeni oturtmak istediğiniz alışkanlığı. Onu hatırlatacak sinyaller tutmak etrafınızda, onu aklınıza getirecek şeyler, işte bu not yazmak olur, ne bileyim işte bir krem sürme alışkanlığı geliştirmek istiyorsunuz mesela, o kremi sürekli göreceğiniz bir yerde tutmak olur, spor yapma alışkanlığı geliştirmek istiyorsunuz mesela, spor malzemelerini sürekli göreceğiniz elinizin altında bir yerde tutmak olur, bunlar kesinlikle işe yarıyor.
Peki başka neler var o kitapta? Biraz bize özet geçsen, biz para verip almasak.
Ve zaman ayırıp okumasanız.
Evet.
Tabii ki biz bu yüzden buradayız zaten. Ben anlatayım size. Şimdi temelde kitap aslında şunu söylüyor. Biz bir şeye karar veriyoruz ve onu neden uygulayamıyoruz? Çünkü genellikle bizim kendimizle ilgili belli başlı inançlarımız var. Mesela işte ben tembelim, ben düzensizim, ben istikrarsızım gibi temel inançlara sahibiz. Farkında olsak da olmasak da. İşte bu inançlar bir yerlerden geliyor. Çocukluktan geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor, travmalardan geliyor. Ama bunlar orada duruyor ve o inançları değiştirmediğimiz sürece, o inançlar orada durduğu sürece biz onlarla çelişecek herhangi bir şey yaptığımızda paniğe kapılıyoruz ve tekrar o inançla uyumlu olacak şekilde eski halimize dönüyoruz. Çünkü bizim zihnimiz açısından hayatla ilgili, kendimizle ilgili, insanlarla ilgili temel inançlarla çelişmek son derece tehlikeli bir şey. Çok ilkel ama böyle maalesef, yani beynimiz bu şekilde tasarlanmış. Belki bu temelde şeye hizmet ediyor evrimsel olarak, hani kabile değerleri, kabilenin koyduğu kurallar, bunların dışına çıkmamak, çıkanın dışarıda kalması ve yok olması, hayatta kalamaması gibi içgüdüsel bir şeye tekabül ediyor belki. Ama şu an bu düzen çalışmıyor. Farklı bir yerdeyiz, farklı bir çağdayız. Ve zihnimizde zaten hali hazırda var olan inanç kalıplarını değiştirebiliriz. Çünkü onların fonksiyonel olmadığını, sağlıklı olmadığını tespit ediyoruz. Dolayısıyla değiştirmek zorunda kalıyoruz. Yoksa hani ilerlemek istediğimiz noktaya doğru gidemiyoruz. O inanç kalıplarını tespit etmek ve onların yerine yenilerini koymak, yapmaya çalıştığımız işle uyumlu inanç kalıpları yerleştirmek. Yani tembelim, düzensizim, istikrarsızım yerine çalışkanım, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım.
Atatürk'ün bir bildiği varmış ya. Gerçekten büyük adam.
gibi yeni inanç sistemleri koymak. Bunun için de belki de evet sürekli tekrar etmek gerekiyor. Her gün çıkıp andımızı okumak gibi her gün oturup nasıl olmak istiyorsun ya da kendini nasıl görüyorsun ideal formunda, sürekli bunu kendine hatırlatmak, bununla uyumlanmaya çalışmak gerekiyor diyor. Kitabın temel olarak en önemli önermelerinden bir tanesi bu.
Kesinlikle katılıyorum ve bu inanç kalıpları daha çok aileden öğrendiğimiz ya da toplum baskısıyla edindiğimiz kalıplar, değil mi?
Genelde aileden öğreniyoruz ama hiçbir aile oturup çocuğa şey öğretmiyor. Hani sen tembelsin ya da sen düzensizsin öğretmiyor. Bunu son derece hani yaşantının içerisinde içselleştiriyoruz. Hani sen zaten yapamazsın, sen zaten dağınıksın, tembelsin. Bir şekilde alt metinlerle verilen mesajlar olabiliyor. Ya da ne oluyor? Kişi ailesini gözlemliyor. Yani annesini görüyor, babasını görüyor, kardeşlerini görüyor ve bu aile sisteminin belli bir yaşam tarzı var, değil mi? İşte mümkün olduğunca işler ertelenir, son dakikaya bırakılır. İşte kimse spor yapmaz. İşte ne bileyim böyle çok ağır yemekler yenilir. Sonra herkes bir köşede sızar televizyonun karşısında filan. Hani bu yaşantının içerisinde zaten bunlar ruhuna işliyor insanların. Dolayısıyla sonra bunun dışına çıkmaya kalkıştığında sanki ailesine, böyle geleneklerine, özüne ihanet ediyormuş gibi hissediyor insan kendini. Çok komik geliyor belki kulağa ama tam anlamıyla böyle çalışıyor.
Yok, kesinlikle öyle. Ben bir tane örnek vermek istiyorum. Hatta bu alt metin olarak değil, bana direkt yüzüme söylenmiş bir şey. Ben küçükken okumaya yazmaya yeni başladığım dönemler şiir yazmaya heveslendim. Böyle şey, tabii ki ilkokul çocuğu ne şiir yazacak? İşte hatırlıyorum mesela mevsimlerle ilgili bir şiirim vardı. İşte bir paragrafta şey anlatıyorum. Kışı, birinde yazı, birinde sonbaharı falan anlatıyorum. Böyle basit basit şiirler. Çok da hevesli yazıyorum. Böyle şiir defterim var. Şeyde aileme de okuyorum. Benimle dalga geçiyorlar ve babam şey diyor yüzüme, çok net hatırlıyorum bunu. Bizim diyor ailede diyor sanatla edebiyatla, ailede değil sülalede, sanatla edebiyatla ilgilenen kimse yok diyor. Bunlar diyor genetik şeyler diyor. Bizde buna şey yok. Yatkınlık yok diyor. Sen bunu yapamazsın diyor.
Bak
bu şekilde böyle benim şiir hevesimi kursamda bıraktı ve ondan sonra ben bıraktım şiirle ilgilenmeyi. Sonra zaman geçti, ortaokula geldik. Halk oyunlarına bu sefer folklore heves ettim ve folklor grubuna katılayım dedim okulun. Bunu söyledim. Bizim ailede dedi, dans eden kimse yok, bizim sanata yeteneğimiz yok, sen onu yapamazsın dedi. Ve orada da dans kariyerim bitti benim.
Bir türlü doğal yeteneklerinin ortaya çıkıp serpilmesine izin vermemişler Kevser.
Yani şey konusunda hak veriyorum. Pek çok şey genetik oluyor. Yani mesela gerçekten bir aile edebiyatla ilgileniyorsa, işte çocuklarının yazar olması, ünlü bir yazar olması mesela çok daha olası bir şey. Ama aksi imkansız değil. Olabilirdim yani, ben çok büyük bir şair olabilirdim. Çok büyük bir folklor sanatçısı olabilirdim ama olamadım.
Doğru. Yani bir de şu var, sen çok büyük bir folklor sanatçısı ya da şair olmak zorunda değilsin ki, bunlarla ilgilenebilirsin gayet tabii bir şekilde. Evet. Yani işte hevesi kursağında bırakmak dedikleri. Üzüldüm senin adına.
Ben de üzüldüm ama yapacak bir şey yok yani.
Ne çekmişsin.
Yani demem o ki her zaman böyle alt metin olarak verilmiyor, böyle yüzünde de söyleyebiliyor ebeveynlerin.
Evet, işte bunları değiştirmek gerekiyor. Bu travmaları halletmek gerekiyor. Ya da işte bu kadar net değilse bile o travma, sende bir şekilde oluşmuş bu tür inançları esnetebilmen gerekiyor. Yerine daha iyilerini koyabilmen gerekiyor. Şimdi kitapta diyor ki, diyelim ki hani bunları tespit ettin. Ben işte düzenli bir insanım, ben istikrarlı bir insanım, ben çalışkan bir insanım diye sürekli kendini hatırlatıyorsun ve bu ideal versiyonuna doğru hareket etmeye çalışıyorsun. Diyelim ki bir gün aksattın, işte sporunu aksattın, sağlıklı yemeni aksattın. Bu sefer o olayı, o spesifik durumu, ya işte bak gördün mü, sen zaten istikrarsızdın, sen zaten yapamazsın şeklinde yorumlamak yerine, yo hayır ben aslında sağlıklı beslenen bir insanım, kararlı bir insanım ama bu sefer böyle oldu ve ben bu olayı eski değiştirmek istediğim düşüncemi doğrulamak için bir kanıt olarak görmek yerine kendime bir challenge olarak göreceğim ve ulaşmak istediğim, işte ben sağlıklıyım, ben düzenliyim yapısını desteklemem için bir fırsat olarak değerlendireceğim. Bunu nasıl bir fırsata dönüştürebilirim? Bunun işte o büyük resimde sadece küçük bir detay olarak kalması benim yararıma olacaktır ve ulaşmak istediğim düşünce yapısını bu şekilde desteklememe yardımcı olacaktır. Yani ben aslında sağlıklı beslenen bir insanım. Arada sırada böyle şeyler olabilir, problem değil. Ama bu benim genel algımı ya da genel yaşam biçimimi tanımlayan bir durum değil şeklinde kendini hatırlatmak ve bunu bir fırsat olarak görüp sağlıklı yaşam alışkanlıklarına geri dönmek için seni teşvik etmesini sağlamak.
Ben de araya gireceğim. Bu kendine kötü davranan iç sesin var ya, işte sen zaten böyle bir insansın diyen iç sesin. Hı-hı. O iç sesle mücadeleyle ilgili benim de bu yıl okuduğum bir tane kitap var. Onu önereceğim. Adem Güneş'in Kendini Affet diye bir kitabı. Başlarken şey diye düşünmüştüm, işte çok genel geçer bir kişisel gelişim kitabı olarak düşünmüştüm. Ama öyle çıkmadı. Bu konuda gerçekten güzel taktikler veren bir kitap. Karşınıza çıkarsa okuyabilirsiniz. Ya da Storytel'de de var, oradan da dinleyebilirsiniz. Tavsiye ederim.
Benim de elime geçti o kitap ama çok yakalayamadı beni ya. Belki dili açısından çok yakalayamamış
olabilir. Evet, yani beni de biraz şeyden yakaladı. Beklemediğim yerlerden örnekler yani bana samimi geldi verdiği örnekler mesela. Genellikle o tür kitaplarda böyle çok şey, işte böyle yaptık hemen düzeldi durum falan gibi böyle çok ütopik şeyler söylerler ya. Yani burada daha gerçekçi, ayakları yere basan örnekler veriyor gibi geldi. Oradan yakaladı beni.
Güzel. Peki o zaman başka neler tavsiye ediyor? Onunla devam edeyim istersen. Mesela şey diyor, her gün yaptığınız bir şey varsa zaten, mesela her gün yaptığımız şeylerden birine sabah uyanmak. Sabah uyanmak. Hemen oturtmak istediğiniz alışkanlığın bunun arkasına yapıştırmaya çalışın. Yani alışkanlıkları kümelemek diyor buna. Zaten yaptığın bir şeyin arkasına yeni bir şey yapıştırdığında onu gerçekleştirme ihtimalin de daha artıyor diyor. Araştırmalar da bunu gösteriyormuş. Ve şey diyor mesela, o alışkanlığı, yeni oturtmak istediğin alışkanlığı geliştirmek, gerçekleştirmek istediğin saati, günü, zaman aralığını belirlersen ve bunu bir yere yazarsan bu konuda da başarılı olma ihtimalin artıyor. Yani sadece işte ben haftanın işte salı günleri ve perşembe günleri 4 ile 5 arasında oturma odamda yoga yapacağım. Bu şekilde yer ve mekan belirlediğinde ve alışkanlığın ismini koyduğunda onu gerçekleştirme ihtimalinin arttığını gösteren akademik çalışmalar var. Bunu söylüyor
bize. Ben bu akademik çalışmaların tam tersini düşünüyorum. Bana da şey gibi geliyor yine bu planlama ile ilgili. Yani mesela bir saat belirledin ve işte şu saatler arasında şurada yoga yapacağım diye bir hedef koydun kendine. Pat o sırada bir telefon geldi ve onu yapamadın. Sonrasında da zaten doluydu takvimin ve o gün kaldı o. O gün onun kalması mesela benim için bir stres kaynağı. O yüzden ben böyle stres kaynaklarına mahal vermemek için çok çok çok spesifik planlar yapmıyorum. Yani yani bugün bunları yetiştirebilirsem yapayım diyorum. Yetiştiremezsem de okey benim için. Yani ben biraz daha kendime şey davranıyorum o konuda, affedici davranıyorum.
Ama işte bu kitabın da genel önermesi şey ya, sen kafanda bir ideal self belirliyorsun, ideal kendilik belirliyorsun. İşte ben sağlıklı yaşayan bir insanım. Bununla ilgili bir plan yapıyorsun. Bu plan gerçekleşmediğinde kendini işte bak gördün mü yapamadın diye eleştirmek yerine, yo ben sağlıklı yaşayan bir insanım, bugün kaçtı ama işte perşembe günü yapacağım.
Ben de çıkan sonuç, hani sen zaten bunu yapamayacak bir insansın değil yani. Orada madde artıyor ve o bana yük oluyor gibi. Yani tam olarak onu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama yani o bir sonraki güne ekleniyor madde ve bir sonraki günün yükü artıyor. Ya da belki bir sonraki günde de yer yok onu koymaya ve o ertelendikçe erteleniyor ve bana yük oluyor gibi bir yerden yaklaşıyorum ben. Yani yine aslında geçen yılki bölümde de konuşmuştuk. Yani bu tür taktikler evet pek çok insanda işe yarayabilir ama sizde işe yaramayabilir. Yani mesela çok saçma bir yerden bir örnek vereceğim. Bu yıl ben bir kulaklık aldım kendime, kulak içi kulaklık ve binlerce yorum almış, herkesin çok beğendiği en iyi kulaklıklar vesaire listelerinde yer alan bir kulaklık benim kulağıma oturmadı. Benim kulağımın şekli farklıymış ve ben o kulaklığı iade ettim. Herkesin, binlerce kişinin memnun olduğu kulaklık bana uymadı. Yani bir kulaklıkta bu başımıza geliyorsa, bu tür taktiklerde de başımıza geliyor olması çok çok olası. O yüzden deneyin bu taktikleri, bence hiçbir zararı yok. Ama size uymuyorsa da bırakmayı bilin ve farklı taktiklere şans verin diye düşünüyorum ben.
Güzel. Ama Kevser, kitap bunu da unutmamış. Ben burada kitabın avukatı gibi oldum. Kitap bunu da unutmamış ve bir bölümde şeye yer vermiş. Kendinizi tanıyın ve kendinize uygun meslekler seçin, hedefler koyun, hayaller geliştirin. Hani herkes her şeye uygun olmayabilir. O yüzden önemli olan öncelikle kendini tanımaktır. Kendi biyolojik ritmini, kronotipini bilmektir. Hani buna da değinmiş. Yeteneklerini bilmektir, fark etmektir. Doğal olarak neye eğilimlisin onu öğren, onu fark et. Doğal yeteneğinin yatkın olduğu bir alan varsa o alanla ilgili hedefler koy, kendini geliştirmeye o alanı seç gibi tavsiyeleri de var.
Kesinlikle tam olarak anlatmaya çalıştığım şey buydu aslında. Biraz kendini tanıyıp ona göre taktikler, hedefler belirlemek ya da ona göre kendine yapacağın ya da yapamayacağın hedefler koymak çok daha faydalı olacaktır. Başkasının taktiğini direkt alıp sen giymeye çalışman yerine, işte o başkasının montunu giymeye çalışman ve sana uymaması gibi bir şey aslında.
Aynen öyle. Bir de şey önemli, başarı tanımı önemli. Bu hani benim kişisel olarak seanslarda da üzerinde durduğum noktalardan bir tanesi. Şimdi mesela diyelim ki kendi işini kurmak bölümü yapmıştık daha önce. Kendi işini kurmak isteyen biri var. Kendi işini kurmak deyince işte insanın başarılı olmak istediği bir alanla ilgili bir girişiminden bahsediyoruz. Şimdi başarı tanımı, işte iş kuracağım ve çok para kazanacağım gibi bir başarı tanımıysa, bir kere çok para ne? Onun adını koymak gerekiyor. Bu önemli. Ama oraya varmadan önce başarı tanımımızda atacağımız adımları birer başarı olarak görmeye çalışmak çok kıymetli. Yani her gün işte o kurduğun işle ilgili belli başlı yapılması gereken işler var. Daha para kazanana kadar. İşte gidip müşteri ziyaret etmek mi, blog yazmak mı, senin yaptığın gibi tarif videosu çekmek mi? Belki ilk etapta bunlar hiç para kazandırmayacak ama senin başarı tanımın her gün bir tarif yazmak ya da video çekmek ise, işte bir ayın sonunda 30 tarif hazırlamış olmak ise, bunu gerçekleştirdiğinde kendini kutlaman gerekiyor. Ve böyle senin etki alanın içerisinde olan başarı tanımları geliştirmen gerekiyor. Yoksa işte blogum 1000 kişiye ulaşacak, işte 10.000 tane takipçim olacak, ayda şu kadar para kazanacağım gibi başarı tanımları koyduğumuzda da bunlar tam olarak bizim elimizde olmadığı için motivasyonumuzu sarsabiliyor. Buna da dikkat etmek lazım.
Kesinlikle katılıyorum. Daha dün ya da ondan önceki gün bir video izledim. Kız neredeyse ağlayarak çekmiş videoyu ve şeyden bahsediyor. Hayatının her alanında kendini ne kadar yetersiz hissettiğinden bahsediyor. Ve anladığım kadarıyla bu yetersizlik hissi aslında genel olarak sosyal medyanın pompaladığı, işte sosyal medyada herkesin başarılı görünmesi ya da başarılı olması ve senin onların yanında aynı şeyleri yapmana rağmen başarısız olman. Başarısızı burada tırnak içinde söylüyorum. Bununla ilgili bir videoydu ve kız diyor ki işte sosyal medyada ilerlemek istiyor. Daha fazla kişiye ulaşmak istiyor. Ben de diyor güzel videolar çekiyorum. Diğerlerinin çektiği videoları çekiyorum. Benim çektiğim videolar izlenmiyor diyor. Herkes diyor işte makyaj malzemelerini gösteriyor. Benim de var makyaj malzemelerim. Ben de gösteriyorum. Benimkiler izlenmiyor. İşte herkesin evinde güzel mobilyalar var. Benim de var birkaç bir şeyim. Ben gösteriyorum. İzlenmiyor diyor. Yani sosyal medyada da bunu söyleyebiliriz. Diğer herhangi bir yaptığınız işte de söyleyebiliriz. Gerçekten de bazen aynı şeyi yapsanız da aynı sonucu alamıyorsunuz diğer insanlarla. Yani buna şans diyebilirsiniz, doğru kişilerle birlikte olmak, doğru kişilerin sizi destekliyor olması diyebilirsiniz. Bilmiyorum, hani yıldız haritanızın şanssız bir döneminde olduğunuz, yanlış bir döneminde olduğunuza bağlayabilirsiniz. Bir sürü şeye bağlayabilirsiniz ama bazen olmuyor. Bu olmayan durumlarda da bunu kabullenmek ve sonrasında ne yapacağını, yılmadan ne adımlar atacağını bilebilmek gerekiyor. Tabii ki bu çok kolay bir şey değil. Hani bu sadece kendine güven demek gibi bir şey. Ama başka çaresi de yok maalesef.
Doğru, çok katılıyorum. Mesela benim geçen yılla ilgili kendime koyduğum hedeflerden birkaçı için çalıştım. Yapmam gereken şeyleri yaptım. İşte görüşmem gereken kişilerle görüştüm. Araştırmalarımı yaptım, okumalarımı yaptım, aksiyonlarımı aldım. Ama beklediğim gibi, istediğim gibi gitmedi. Ve demek ki şu an zamanı değil ya da belki de bunu yapmamam gerekiyor diye şimdilik kenara koydum ve o kenarda duruyor. Ama geriye dönüp baktığımda bunlarla ilgili ben kendimi başarısız olarak nitelemek istemiyorum. Neden? Eğer böyle yaparsam zaten belki hali hazırda var olan başarısızlık algımı, hani kendimle ilgili o inancımı pekiştirmiş olacağım. Hem de hiç işime yaramayan bir yanlış inanç kalıbı yerleştirmiş olacağım kendi kendime. Sen başarısızsın. Bu sefer ne olacak? Gelecekte yeni adımlar atmamın önüne geçmiş olacak. Kendi kendimi sabote etmeme sebep olmuş olacağım. Yani böyle görmüyorum. Gerçekten samimi olarak böyle görmüyorum. Böyle gören insanlara da tavsiyem, hani lütfen kendinizi bu şekilde etiketlemeyin. Çünkü o etiketler hiçbir işe yaramıyor kendi kendini sabote etmekten başka.
Kesinlikle. Onun yerine şey diyebilirsin mesela, orada hayal kırıklığına uğramadın ya da ya uğradın, birkaç gün üzüldün ve ondan sonra kalktın, işte onu kenara koydun ve farklı şeyler üzerine çalışmaya başladın. Bu bence senin azimli bir insan olduğunu, yılmayan bir insan olduğunu da gösteriyor ve bunlar gayet güzel etiketler. Bu etiketleri sahiplenebilirsin mesela.
Hı hı. Aynen. Kendi kişisel hikayeni yeniden yazmak, kendine ilgili sahip olduğun algıları pozitifte tutmak çok kıymetli bir şey.
Pınar'cığım, yavaş yavaş toparlayalım istersen. Yine çok güzel taktikler verdik. Ben geçen yıl zaten epey güzel taktikler vermişiz, bu bölümde konuşacağız acaba diyordum ama bir yılda epey kendimizi geliştirmişiz, yeni şeyler öğrenmişiz. O yüzden çok sevdim bu bölümü.
Evet, ben de. Ne kadar çok şey öğrenmişiz, neler denemişiz, nerelerde yanılmışız. Bunlar birer tecrübe olmuş, cebimizde kalmış. Güzel oldu yılı değerlendirmek. O zaman bu espriyi bu sefer ben yapayım. Seneye görüşürüz.
O zaman seneye görüşürüz. Hadi bakalım, 2024 herkes için çok güzel bir yıl olsun. Özellikle ülkemiz için daha da güzel bir yıl olsun. Gerçekten çok büyük üzüntüler yaşadık. Ben 2024'te artık gerçekten mutlu olalım istiyorum.
Evet, umarım güzel şeyler bekliyordur bizi 2024'te.
O zaman yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere. Güle güle.